Ayrım 11. Sayfa 109'dan devam. Bu konu Türkiye'nin 1960'tan sonraki yaşantısında zaman zaman gündeme getirilecekti. Hala bir çözüme ulaşmamış olan bu sorun, örneğin Özal iktidarı döneminde Mart 1983 yerel seçimlerine yeniden ısıtıldı. Yakın geçmişteki bu yeni gelişmenin ortaya sürülmesine Özal'ın bana verdiği bir demeç neden olacaktı. 1983 yerel seçimlerinden önce Özal'dan bir demeç alıyordum. Konuşma, 1980 öncesi siyasetçilerinin siyasal kısıtlamalarıyla ilgili olmaksızın ama buna dokundurarak genelde bir affın nasıl çıkartılacağını değinen bir ortamda geçiyordu. Özal, siyasetçilerin affı konusu geldiğinde bu kavramı af konusuyla bağdaştırmanın ya da ayırmanın zorluğuna işaret etmeye başladı. Buran, öldüren, örgüt kuran kimi kişilerin davranışlarını siyaset kavramından nasıl ayıracaktık? Söylemek istediği başkaydı. Fakat siyasal suçlamalarda bir ayrım yapmanın güçlülüğünü anlatırken, örneğin, dedi, Menderes, vatanı ihanet suçuna asılmıştır. Menderes aslında vatanı ihanet suçundan asılmamıştı. Tabi bu sözler, milliyetin gözlerden kaçırmak istercesine, çok küçük ölçüde satırlar arasını yitirme çabasına karşı eski DP ve AP oy tabanında büyük tepkiler yol açtı. DYP, Özal'ın yayımlanan bu sözlerini aldı, milyonlarca broşürler bastırıp Türkiye'nin dört bir köşesine dağıttı. Oysa Özal dilediği kadar dört görüşün kendisinden birleşip, onu iktidarını getirdiğini söylesin, ANAP'ın sağlam oy tabanı eski DP-AP idi. Özal bu gidişten telaşlandı. O günden sonra durmaksızın en azından 10 gün Menderes'le ilgili söylediklerinin yanlış anlaşılıp yayımlandığını söylemeye, ardından da oy tabanını okşamak için mezarların nakli sorununa yanlı olduklarını belirtmeye özen gösterdi. Yanlı gazeteler, Özal'ın Aydın'da Menderes Bulvarı levhasının önünde çekilmiş fotoğraflarını yayınladılar. Sürekli olarak Özal'ın bu konuda söylediklerini manşetlere çıkardılar. Özal'ın bu konuda benimle yaptığı, ses alma aracılığıyla saptadığım konuşmayı bir anı olarak saklıyorum. İnsanları asabilirdik. Fakat asılan insan eğer kitlelere kendini benimsetmiş ise, İmralı'da ya da herhangi bir mezarlıkta da toprağa versek, onları gönüllerden çıkaramıyorduk. Türkiye'de çoğu kez bu gerçek anlaşılamadı. Hala da anlaşılmıyor ya. 13. Kabir Azabı. 1967 yılıydı. Sunay, İngiltere'yi resmen ziyaret edecekti. 1867'de Abdülaziz'in Londra'yı resmen ziyaretinden sonra ilk kez bir devlet başkanı İngiltere'ye gidiyordu. 100 yıl sonra. Oysa o günlerde naaşlar sorunu gündemdeydi. Sağ gazeteler, AP yanlısı gazeteler, İmralı'daki dört mezarın İstanbul'a aktarılması için geniş kampanya yürütüyorlardı. Geçen zaman içinde artık değerini yitiren katı 27 Mayıs kurallarına hala bağlı kalanlarsa, asılmış bu insanların dilenildiği gibi İmralı'dan alınıp istenilen yere götürmesine karşı çıkıyorlardı. Tabii o sırada cenazelerin aktarılması konusu bile orduyu kışkırtıcı bir ortama sürüklemekteydi. Sunay, İngiltere'ye giderken bir demeç verdi. Memleket huzurunu ilgilendiren nitelikte gelişmeler gösteren kabirlerin nakli konusuna değineceğini söylüyordu. Cumhurbaşkanına göre kabirlerin nakli yasal mevzuatımıza göre hareket etmek zorunda olan sahiplerine ait ailevi bir sorundu. Fakat uzun süredir bu konuda yapılan yayınlar ve bazı varsayımlar adeta politik amaçları, din sömürüsünü ve kimi kurumları hedef alacak nitelikteydi. Böyle bir anlayış, gösteriye ve kışkırtmaya varacak davranışlar doğru değildi. Memleketin bugün ve yarını için sakıncalıydı. Bu nedenle amaçlı düşünce ve devrimlerden kaçınılmasına salık veriyordu. Nakil işinin ilgililer tarafından saptanan günde ve düzende ve kar içinde en kısa yoldan, en kısa zamanda ve tam bir sükunetle yapılması gerektiğini belirtmek istiyordu. Yasa gereği cenazelerin İmralı'dan başka yere taşınabilmesi için ailelerin istekte bulunmaları koşulu vardı. Menderes'in avukatı, daha sonra Adalet Partisi'nden Milli Eğitim Bakanı olan, bir ara hayatına son vermek isteyen, sonuçta eceliyle ölen Orhan Cemal Fersoy ile Menderes'in büyük oğlu Yüksel Menderes, cenazeleri istediklerini bildirdiler. Yüksel Menderes, babam, muhterem başbakanın yaşadığı sırada en çok sevdiği, özen gösterdiği yer İstanbul'daki Eyüp Sultan Camii'dir. Biz aile olarak muhterem başbakan beyefendinin cenazesinin buraya gömülmesini istiyoruz, dedi. Yüksel Menderes babasından bu deyişlerle söz ederdi. Başbakan Demirel'in önüne zorlu bir sorun geliyordu. Bir yandan vicdanının sesine uymak istiyordu. Yıllardır İmralı gibi bir adada bir yana atılıp bırakılmış, çok sevip saydığı bir kişilerin cenazelerinden doğan manevi bir yükümlülük altındaydı. Öte yandan yasalar sivil yönetimin sorumluluğu. Sürekli olarak yayınlanan haberlerde İmralı'dan alınacak cenazelerin büyük bir törenle ilk önce Sarayburnu'na bir motorla getirileceği bildiriliyordu. İmralı Adası'ndan Sarayburnu'na değin yüzlerce, belki de binlerce motor cenazelere eşlik edecekti. Sarayburnu'ndan sonra büyük bir tören yapılacak, cenazeler Eyüp Sultan Camii'ne değin eller üzerine götürülecekti. Orada yeniden toprağa verilirken bu törenler doruğa çıkacaktı. Bu tür bir törenin yapılması olasılığı ortalığı biraz daha karıştırdı. Mareşal Çakmak'ın cenaze töreninde İstanbul'un hangi koşullara sürüklendiğini bilenlerin tepkileri bir yana, asıl kışkırtma başka yönden geliyordu. Böylesine bir tören, 27 Mayıs'a karşı bir başkaldırma, 1961 Anayasası ile kurulan düzeni yıkıp kabul etmeme anlamına gelecekti. Gündüz ve geceler boyu sürüp giden bu tartışmaların yalnızca siyasal kulislerde değil, ordu bünyesinde geliştiğini görebilmek için falcı olmaya hiç gerek yoktu. Demirel konuşmak zorunluluğuydu. Naaşların, nakli etrafını sürdürülen çok yönlü taşmanın yanlış bilgilere ve gerçeklere dayandırılmaktadır. Ölüleri diriltmek olanağına kimse sahip değildir. Ama ölülerden rahatsızlık duymaya da yer yoktu. Demirel, naaşların nakli sorunuyla 1960 ihtilalini ve onun sonuçlarını şu ya da bu şekilde birbirine karıştırmak yersiz bir davranıştır, diyor. Olayı sadece Türk yasalarına göre naaşların ailelere verilmesi ve nakli ölçüsünde tutmak gerektiğini vurguluyordu. Fakat Yüksel Menderes'in aile adını öne sürdüğü koşul, muhterem Başbakan Beyefendinin özellikle Eyüp Sultan Camii'nin yanına gömülmesiyle ilgiliydi. Cenazelerin gömülmesi için aileler tarafından seçilen alan mezarlık değildi. Bu alanın mezarlığa katılmasına İstanbul Belediye Meclisi karar vermişti. Her ne kadar yasal bir boşluk yakalanarak AP'den seçilen belediye başkanı Nuri Eroğan düşürülüp CHP'li Haşim İşcan başkan olmuşsa da belediye meclisine AP'li üyelere gömüldü. Eyüp Sultan Camii'nin duvarı dibindeki küçük bir toprak parçasının mezarlığa bağlanabilmesi için belediye meclisinin aldığı karar da yeterli değildi. Yasalar gereği Anıtlar Kurulu'nun bu yönde bir karar vermesi gerekiyordu. Eğer Anıtlar Kurulu o toprak parçası mezarlığa ekleyecek olursa, ailelerin istemine uygun olarak gereken yapılabilecekti. Bu arada CHP'li Belediye Başkanı Haşim İşcan, Belediye Meclisi'nin kararı üzerine Danıştay'a başvurdu. Ve Danıştay, İstanbul Belediye Meclisi'nin kararını bozdu. Üç aile, bir karış toprağı ölülerimize çok görülen yargısıyla istemlerini yinelemediler. Ayrıca daha sonraları, hele 1984'lerde, üç insanı sömürerek siyasal etkinlik kazanma yolundaki siyasal çabaların karşısına da çıktılar. Onlara göre cenazeler sorunu artık bir devlet sorunuydu. Ne zaman istenirse geçmişlerine uygun koşullarda başka yere alınmalarına devlet karar vermeliydi. Asılan üç adamın dramı ile ilgili öykülerin bilinmeyen yönlerini ne zaman anımsatacak bir olay, bir yazı söz konusu olsa, insanın yazgının önemini içinde duymamasına olanak yoktu. Menderes ile iki arkadaşının Eyüp Sultan Camii duvarı dibine gömülmesine karşı çıkıp, yasal yollardan alınan kararı bozan Haşim İşcan, bir süre geçti, yeniden belediye başkanı olabilmek için ne yaptı bilir misiniz? Adalet Partisi'nin kendisini belediye başkanlığı aday göstermesini istedi. Bir gün Necati Zincirkıran beni İstanbul'a çağırdı. Haşim İşcan ile gazetenin lokantasına yemek yiyecektik. Zincirkıran, Haşim baba, dedi bana. Biliyorsun çalışkan, imarcı bir insan. Cumhuriyet Halk Partisi kendisine aday göstermeyecek. Haşim baba ise başladığı işleri tamamlamak istiyor. Eğer beni Adalet Partisi'nin aday gösterirlerse işleri bitirme hırsımla bunu kabul ederim. Daha doğrusu isterim diyor. Belki Ankara'da bir şeyler yapabiliriz. Haşim İşcan, tek partnerinden kalma sayısı birkaçı geçmeyen iş bitiren bürokratlardandı. Yemek boyunca bu niteliklerini, isteğini anlattı, durdu. Gözlükleriyle, kabak bakışıyla, boyu posuyla bana hep Doktor Cyclops adlı bir film kahramanını anlatırdı. Necati'yi kıramazdım. Demirel'e gidip durumu, hatta biraz da gazetenin istediğini anlattım. Daha doğrusu girerken sıkılmıştı ama belli etmiyordu. Sözlerim kısa sürdü. Demirel kısa, gerekçe söyleyemeyen bir yanıt verdi. Olmaz. Doğrusu nedenini sormaya bile isteksizim. Neden o denli açıktı ki? 14. Demokratlarla Cuntacılar. Türkiye ile Yunanistan arasında Keşan Dede Ağaç'ta iki gün süren Kıbrıs görüşmeleri yapıldığı sırada Nisan darbesiyle yönetime el koyan Cunta'nın önderi Albay Papadopoulos bir sivili başbakan yapmıştı ve ikinci planda duruyormuş gibi bir izlenim veriyordu. Türk-Yunan görüşmeleri başlamazdan önce basında iyimser bir hava vardı. Yıllardır iki ülke arasında sürüp giden Kıbrıs sorununun Yunanistan'da politikacılar aradan çekildiği için bir çözüme ulaşacağı umudu yaşanıyordu. Bu görüşmelere Türkiye'nin pek yanlı olmadığını biliyorduk. Yunanistan'ın Batı istiyor diye Türkiye'ye ödün vermesinin beklenemeyeceği düşüncesi dış işlerini yürüten kadroya egemendi. Fakat yine biliyorduk ki başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere kimi Batı ülkeleri Atina'dan edindikleri izlenimlerle iki ülke arasındaki sorunlarda bir yumuşama, bir anlaşma olacağı umudunu Türkiye'ye aşılamışlardı. Basın da bu fırsatın yitip gitmemesini istiyordu. Türkiye, dışarıdan gelen dostane baskıların gitmesiyle iki ülke başbakanlar arasındaki görüşmelerin ilkinin Keşan ilçemizde, ikincisinin de ertesi gün Yunanistan'ın Dede Ağaç kıyı kentinde yapılmasını kabul etti. Keşan'ı Yunanistan'a bağlayan demir köprünün ortasına doğru yürüdük. Foto muhabirleri yerlerini aldılar. Sonra sanki bir düdük öttürülmüş gibi iki ülkenin başbakanları köprünün ortasına doğru yürüdüler. Demir köprünün tam ortasına buluştular, el sıkıştılar, foto muhabirlerine poz verdiler. Bu biçimde davranmakla Türk başbakanı Yunanlıların, Yunan başbakanı da Türklerin ayağına gitmemiş oluyordu. Ne mantıktı ya Rabbi, hele bu çağda. Bu uygulama bile iki ülkenin kendi kamuoylarına karşı ülkeye nasıl baktığını gösterecek nitelikte değil miydi? Keşan'da bir kol ordumuz vardı. Modern bir ordu evi, temiz yollar. Bunlara ek olarak da bir ara siyasal partilerde de boy gösteren süslü Osman emniyet amiriydi. Göğsünde kordonlar, parlak şeritler, süslü bir şapka. Yol açıyor, yol kapıyordu. Keşan'a yüzlerce yerli yabancı gazeteci gelmişti. Hürriyet, öteki gazetelerden ayrımlı bir sistem kurmuş, teleximiz, telefonumuz bir çadıra yerleştirilmişti. Böylesine önemli toplantıda telefon sırası beklemek koşulu bizim için yoktu. Ordu evine kimseyi sokmadılar. Yunan heyeti geldi, girdi. Türk heyeti geldi, içeri girdi. Saatler sürdü. Fakat toplantıya katılanlardan bir şeyler öğrenmek olanağımız yoktu. Akşam yemeğinden önce Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in yanına ulaşabildim. "Benden bir şey alamazsın," dedi. Peki, ama kimden alacaktık? İstanbul'dan not üzerine not geliyordu. Yalnızca katılan heyetleri, kaç saat görüştüklerini, benzeri ayrıntıları verebiliyorduk. Yunanlı meslektaşlara yanaştık. Belki onlarda bir şey vardır diye. Bize hiç bakmayın dediler. Atina'da junta yönetimi vardı, gazetecilik yapmak yoktu. Albaylar ne verirlerse, hangi bildiriyi çıkarırlarsa bunu yazabilirlerdi. Meslek adına içimiz burkuldu. Benzer ızdırabı, zamanı gelecek biz de çekecektik. Daha sonraları herkes İhsan Sabri Çağlayangil'in günahını aldı, hala da alanlar çıkıyor ya. Ertesi günü öteki gazeteler iki ülke arasında olumlu müzakerenin yapıldığını yayınlandığından Hürriyet bambaşka bir manşetle çıkıyordu. Yunanlıların Enosis isteği üzerine Türkiye'yi müzakere masasına bırakıyordu. Papadopoulos daha ilk dakikada ortaya çıkacak rezaleti güçlükle önledi. Çağlayangil'in günahını almaya gerek yoktu. Bu haberi bir tuvalet söyleşisine borçluydum. Bir ara sıkışıp tuvalete gittim. Artık adını açıklamanın bir sakıncası yok, başbakanın özel kalem müdürü Muammer Ekonom da oradaydı. Hem işimizi görüyor hem de konuşuyorduk. Öyle fazla meraklanmadığımızı vurgulayan bir sesle ne olup bittiğini sordum. "Ne olacak yahu?" dedi. "Adamlar toplantı başlamazdan önce bizim heyetin önüne de bir gündem koymuşlar. Birinci maddesi Enosis. Bunu gören başbakan burada oturup konuşmaya gerek kalmadı. Türkiye bu masada Enosis'i konuşamaz," dedi. Kalkıyordu. İşte o sırada Yunan başbakanın arkasına oturan Papadopoulos eğildi, bir şeyler söyledi. Yanlışlık olduğunu belirten bazı konuşmalar yaptı Yunanlar. Ama herkes ayağa kalkmıştı. Çağlayangil ile Yunan Dışişleri Bakanı bir kenara çekilip bir şeyler konuştular. Yunanlıların güvence vermesi üzerine masaya yeniden oturtuldu. Hürriyet'in teleksi bu haberi İstanbul'a akıttı. Atlatıyorduk. Hatta gazeteciler kızıp her nedense bu görüşmelerden mutlaka olumlu bir şeyler çıkacağı umudunu taşıyorlardı. Haberi yalanlatmak üzere çok uğraştılar. Gayri ismi olarak doğrulandı. Ertesi günü Dede Ağaç'a geçtik. Kıyıda bir motel. Burayı Karamanlis yaptırmış. Bizi bu motele sokmuyorlar. Çevresi Yunan askerleriyle çevrili. Her nedense lacivert elbisenin, koyu renk giysilerin bir bağışıklığı olacak. Tel çekilmiş, çevreyi askerler bekliyor. Ben lacivert elbisemle yürüyüp gittim. Yunanlı askerin yanından. Ses etmedi. Basın takımı Dede Ağaç'ta, kahvelerde, uzolu lokantalarda. Motel odalarından birine uzandım. Bizim dışişlerinin daktilolarıyla sekreterle çalışıyor. Yandaki oda boş. Ben de oraya girdim. Yaktım sigarayı bekledim. Kulağım yan odanın balkonundan gelecek konuşmaları açık bekliyorum. Öğleden sonra açlık midemi kemirirken yan oda birden hareketlendi. Daktilo sesleri duyuldu, gidip gelmeler çoğaldı. Sonra sessizlik başladı. Bulunduğum odanın küçük balkona çıktım, alçak bir duvarla yandaki odadan ayrılmıştı. Atladım odaya girdim. Çevrede hiçbir şey yoktu. Ne var ki çöp sepetinde tek bir sayfa için kullanılmış kopya kağıtları duruyordu. Bunları toparlayıp yan odaya geçtim yeniden. Türk-Yunan heyetleri arasındaki konuşmaların ana çizgileriydi bu kopya kağıdını okuyabildiklerim. Bir de yayınlanacak ortak bildirinin taslağı. Kopya kağıdına ters duran, aynaya tutulduğu zaman düzgün okulabilen bu bilgileri Hürriyet'e Dede Ağaç'ına aktardım. 18 yıl geçmiş aradan. İster inanılsın, ister inanılmasın. Bu atlatma haberleri bana Demirel'in verdiği düşünen usta akıllar çıktı aramızdan. Oysa Demirel'i görmem olanaksızdı. Bütün gün görüşmelerdeydi. Sonra Türkiye'den gelen bir uçağa binip gitmişti. Ben gazetenin verdiği arabayla dönüyordum. Geceydi. Bir yerde durduk. Bir küçük kahveydi. Yemek istedik. Yunanlı bizim kadar Türkçe biliyordu. Yaşlıydı. Karısı da yeri süpürüyordu. Gençti. Adam bizi hiç sevmedi. Yağda pişmiş yumurta verdiler. Biraz da şarap. Kadının gençliğinden kaynaklanan kıskançlığın yanı sıra belki o sıralar bana öyle bir izlenim vermişti. Yunan halkının karamsarlığı yüzünden okunuyor derslerim. Oysa Papadopoulos, Demirel'e biz iç savaş geçirdik. Komünistleri bilmezsiniz. Gene başımızı yakacaklardı. O yüzden yönetime el koyduk. Halk da çok memnun diye müzakere masasında yemekte nutuklar atmıştı. Nedense uluslararası kamuoyu Papadopoulos gibi düşünmüyordu. Yunanistan'ı bir Nisan günü bir darbeyle ele geçiren Albaylar Cuntası'nın daha öteye giden gerekçeleri vardı. Ülkeyi yönetmek. Ankara'da bir gün Yunan Büyükelçiliği basın ateşisiyle görüşürken, "Yahu sizin Papadopoulos neden Türk gazetecileriyle konuşmaz?" demiştim. 10 gün sonra telefon etti. Papadopoulos'un verdiği bir tarihte beni Atina'da kabul edeceğini söylediği şaşakaldım. Elbette gittim. Gariptir ki askeri yönetimler iş başına geldikten sonra kapadıkları parlamentoda çalışmayı seviyorlar. Papadopoulos beni çağırdığı zaman artık Yunanistan'ın bütün ipleri elindeydi. Eski Yunan mimarisinden esinlenen Yunan parlamento binasına gittim. Beni büyük bir salona aldılar. Her taraf pırıl pırıldı. Dikdörtgen salonun karşı duvarında bir koltuğa oturmamı işaret ettiler. Tam karşımdaki duvar bir kapıyla başka bir odaya açılıyordu. Kapı kapalıydı. Fakat o kapının biraz önünde bir masaya oturmuş, şaşırtıcı güzellikte bir kadın vardı. Herhalde Papadopoulos'un sekreteri olmalıydı. İçimden öyle geçirdim. Biraz erken gitmiştim. Sekreter arada bir bana bakıp gülümsüyordu. Nefis bir Yunan güzeliydi. Beyaz uzun bacaklarını üst üste atmıştı. Saçlarını arkada toplamıştı. Bir süre geçti, neden hızlı geçti diye düşünüyordum ki sekreter kapıyı açıp öteki odaya girdi, çıktı ve beni Papadopoulos'un yanına soktu. Papadopoulos'la bir saate yakın konuştum. Görüşmenin ana konusunu istediği yöne kaydırmasını becerdi. Türklerle Yunanların daha yakını işbirliğine gereksinim vardı. Bak, diyordu. Bir Ege haritasının önünde otururken, bak, Sovyetler şurada, biz burada. Gemileri geçiyor, gidiyor Ege'ye. Oysa bir Rodos'ta öteki adalarla işbirliği yapmalıyız. Komünizme karşı. Papadopoulos şimdi bir Yunan adasında. Hapis. O güzelim sekreter ise metresiymiş. Keşan Dede Ağaç konuşmalarından 15 gün sonra Kıbrıs'ta kanlı olaylar başladı. Türk köylerini bastılar, Türk kanı döktüler. Türkiye gene ayaklandı. Adaya müdahale etme zorunluluğu yeniden alevlendi. Hikmet, Kıbrıs'ı asker çıkarmasının yanlı olduğunu bildirdi. Muhalefet önderi İsmet Paşa'ya, başbakanlıkta ayrı bir saatte geniş bilgi verildi, fikri soruldu. İsmet Paşa, sıcak savaşı hiçbir zaman yanlı olmamıştı. bir yandan Türkiye'nin denizden yapacağı bir askeri harekatta olanaklarını biliyordu. Öte yandan Kıbrıs'la birlikte başımıza uluslararası büyük sorunların çıkmasından kuşku duyuyordu. Demirel'e asker gider, bir de başarılı olmazsa çok kötü ederiz demeye getiren telkinlerde bulunmuştu. Demirel'in İsmet Paşa'nın uyarılarından etkilenmediği söylemezdi. Sonunda bir tarihsel deneyim konuşmuştu. Orduların başarı ya da başarısızlık durumunda ülkelerin başlarına neler gelebileceğini çok yakından bilen bir önderdi İsmet Paşa. Kıbrıs'a müdahaleye olanak tanıyan karar Millet Meclisi'nde 1964'te alınmıştı, yürürlükteydi. Hükümet, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tuğral ile öteki komutanları başbakanlığa çağırdı. Bakanlar Kurulu toplantı halindeydi. Başta Tuğral olmak üzere öteki kuvvet komutanları Demirel'in o soluna oturdular. Tuğral, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İrfan Tansel, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Vefik Yılmaz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Necdet Uran, Başbakan, Bakanlar Kurulu Kıbrıs'a askeri müdahale yapılması kararını aldı. Şimdi sözlü olarak sizlere bu kararı bildiriyorum. Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçecek. Müdahaleyi her an yapmak durumundayız. Bu konudaki hükümet kararı 3-5 dakika sonra elinizde olacak, dedi. Komutanlar kalktı. Tuğral, baş üstüne, dedi. Fakat Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yılmaz, başbakana hedef ne olacak, diye sordu. Cemal Tuğral, bu soruya bozulduğunu belirten bir davranış gösterdi.